Ayrım 59.
Sayfa 449. Bir sessizlik oldu. Başrahibe alt dudağını duraksamaya benzeyen bir halle büzdükten sonra sessizliği bozdu. Fovan baba, buyurun sayın anamız. Biliyor musunuz ki bu sabah bir ana öldü? Bilmiyorum. Çan sesini duymadınız mı? Bahçenin dibinde hiçbir şey duyulmuyor ki. Sahi mi? Kendi zil sesimi zor fark ediyorum. Gün doğarken öldü. Hem de rüzgar bu sabah benden yana esmiyordu. Ölen krusifiksiyon anadır. Bir cennetlik. Başrahibe sustu, bir süre içten okunan bir dua gibi dudaklarını kımıldattı. Sonra anlattı. 3 yıl önce Bayan de Betün, janzenistken sırf krusifiksiyon ananın dua ettiğini gördüğü için ortodoks oldu. Aa evet, matem çanlarını şimdi duyuyorum sayın anamız. Rahibeler kiliseye açılan ölüler odasına götürdüler onu. Orasını biliyorum. Sizden başka hiçbir erkek o odaya giremez, girmemeli de. Buna iyice dikkat edin. Ölüler odasına bir erkeğin girdiğini görmek çok hoş olur doğrusu. Daha sık. Ne? Daha sık. Ne diyorsunuz? Daha sık diyorum. Hangisinden daha sık? Sayın anamız, herhangi bir şeyden daha sık demiyorum. Daha sık diyorum. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Niçin daha sık diyorsunuz? Sizin söylediğinizi söylemek için sayın anamız. Ama ben daha sık demedim ki. Söylemediniz ama ben sizin gibi söylemek için söyledim. O sırada saat 9'u çaldı. Başrahibe, sabahın saat 9'unda her saatte mihrabın sen sakramanı sana hamd edelim tapınalım dedi. Foşlovan da amin dedi. Saat tam zamanında çalmıştı. Daha sık tekerlemesini yarıda kesti. O olmasa muhakkak ki başrahibe ile Foşlovan bu çıkmazdan kolay kolay kurtulamayacaklardı. Foşlovan alnını sildi. Başrahibe belki de kutsal bir mırıltıyla içinden bir şeyler söylendikten sonra sesini yükseltti. Krusifiksiyon ana sağlığında insanlara din değiştirtiyordu, ölümünden sonra mucizeler yaratacaktır. Foşlovan başrahibeyi tamamıyla uyarak ondan sonra da hiç kımıldamamaya gayret ederek yapar dedi. Fovan baba, krusifiksiyon ananın kişiliğinde manastır takdis edildi. Şüphesiz ki Benil, kardinali gibi kutsal ayini yaparken ölmek, şu sözleri söylerken ruhunu Tanrı'ya yollamak herkese nasip olmaz. Hak igitur oblationem. Dipnot, bu fedakarlıkta, bunlar mayasız ekmeğin takdisinden önce rahibin söylediği duanın ilk kelimeleridir. Ama böyle bir mutluluğa erişememekle birlikte krusifiksiyon ana pek değerli bir ölüme kavuştu. Son demine kadar aklı başındaydı, bizimle konuşuyordu, sonra meleklerle konuşuyordu. Bize son emirlerini bildirdi. Biraz daha inancınız olsaydı da onun hücresinde bulunabilseydiniz bir dokunmakla bacağınızı iyileştirebilirdi. Gülümsüyordu, Tanrı'da canlandığı seziliyordu. Bu ölüde cennet ortaya çıktı. Foşlovan bir vaaz bitti sanarak amin dedi. Fovan baba, ölülerin isteklerini yerine getirmek gerek. Başrahibe tesbihinin birkaç tanesini çevirdi. Foşlovan susuyordu. Bu konuda Notre Seigneur'de çalışan birçok rahibe danıştım. Bunlar ruhban sınıfının hayatıyla ilgilenen, fevkalade eserler veren kimselerdir. Matem çanları bahçedekinden çok daha iyi duyuluyor buradan sayın anamız. Zaten o ölüden çok ermiştir. Sizin gibi sayın anamız. O 20 yıldan beri papamız 7. Pius'un özel izniyle kendi tabutunda yatıyordu. Bonaparte'a taç giydiren. Foşlovan gibi usta bir adam için bu hatırlama kötü bir tesadüf oldu. İyi ki iyicene kendi düşüncelerine dalmış olan başrahibe onun söylediklerini duymadı. Fovan baba, buyurun sayın anamız. Kapadokya başpiskoposu Sen Diodor mezarının üzerine şu tek kelimenin yazılmasını istemişti. Akarus. Bunun anlamı solucandır. Bu istek yerine getirildi, doğru mu?
Evet sayın anamız.
Cennetlik Akila rahibi Mezzocane idam sehpasının altına gömülmek istedi, öyle yapıldı.
Doğrudur.
Tever Irmağı'nın ağzındaki Porto'nun piskoposu Santerans, gelip geçenlerin mezarına tüküreceğini umarak mezar taşına baba katillerinin mezarına konulan işaretin kazılmasını istedi, yerine getirildi. Ölülere itaat etmek gerek.
Tanrı kabul etsin.
Fransa'da Roche Abbey yakınlarında dünyaya gelen Bernard Guidonis'in ölüsü, onun emri üzerine Kastilya kralına rağmen Bernard Guidonis'in İspanya'da tüy piskoposu olmasına rağmen Limoges'daki Dominikenlerin kilisesine götürüldü. Tersi söylenebilir mi?
Elbette ki hayır sayın anamız.
Bu olayı Plantavi de la Fos'ta onaylamıştır. Yeniden birkaç tesbih tanesi sessizce yuvarlandı. Başrahibe devam etti. Fovan Baba, Crucifixionana 20 yıldır içinde yattığı tabutla gömülecek.
Doğrudur.
Uykunun devamıdır bu. Demek ki onu bu tabutun içine mıhlayacağım, öyle mi?
Evet.
Dışarıdan gönderilen tabutu bir kenarda bırakacağız.
Tamam.
Pek sayın kurulun emrindeyim. İlahi söyleyenlerden 4 rahibe size yardım edecekler.
Tabutu mıhlamaya mı?
Onlara ihtiyacım yok.
Hayır, tabutu indirmeye.
Nereye?
Mahzene.
Hangi mahzene?
Mihrabın altındakine.
Fauchelevent hafifçe sıçradı.
Mihrabın altındaki mahzene mi?
Mihrabın altındaki.
Ama
bir demir çubuk bulacaksınız.
Evet ama
çubukla halkadan tutup taşı kaldırırsınız.
Ama
ölülere itaat etmek gerek. Kilisenin mihrabı altındaki mahzene gömülmek, ruhani olmayan toprağa girmemek, sağların dua ettiği yerde ölü olarak kalmak. Bunlar Crucifixion Ana'nın son istekleriydi. Bunu bizden istedi, yani emretti.
Ama yasak olan bir şey bu.
İnsanlar tarafından yasaklandı, Tanrı tarafından emredildi.
Ya bir gün duyulursa?
Size güvenimiz var.
Oo, bana bakmayın. Ben duvarınızda bir taşım.
Ruhani kurul toplandı. Danıştığım rahibeler, hala bu işi görüşmekte olan seçmen rahibeler, Crucifixion Ana'nın isteğine uyularak bizim mihrabın altına kendi tabutuyla gömülmesine karar verdiler. Düşünün Fovan Baba, ya burada mucizeler olursa? Manastır için Tanrı'nın ne zaferi olur bu?
Mucizeler mezardan çıkar.
Ama sayın anamız, ya sağlık memuru?
İkinci Saint Benoît mezarlık konusunda Konstantin Pogona'ya direndi.
Ama polis komiseri?
Chanodömer, Konstantius'un imparatorluğu zamanında Galya'ya giren 7 Alman kralından biriydi. Ruhanilere dinleri içine, yani mihrabın altına gömülme hakkını özel olarak tanıdı.
Ama polis müfettişi?
Haçın karşısında dünya hiçtir.
Chartreux'lerin 11. başkanı Martin tarikatına şu düsturu verdi. Stat crux dum volvitur orbis. Dipnot, Latince, haç durur, dünya döner. Fauchelevent Latince'yi her duyduğunda işin içinden çıkmak için benimsediği o şaşmaz haliyle gene amin dedi. Uzun zaman konuşmayan bir kimseye rastgele bir dinleyici yeter. Belagat öğretmeni Gymnastoras içinde birçok ikilemelerle, tasımlarla dolu olarak hapisten çıktığı gün rastladığı ilk ağacın önünde durdu, ona uzun bir söylev verdi, onu kandırmak için pek büyük çabalar gösterdi. Genel olarak sessizlik barajına tabi olan, depozu ağzına kadar dolu bulunan başrahibe ayağa kalktı, serbest bırakılan bir kanal seti coşkunluğuyla haykırdı. Benim sağımda Benoît, solumda Bernard var.
Bernard kimdir?
Clairvaux'un başrahibi. Onun doğduğunu gördüğü için Burgonya'daki Fontam kutsal bir memlekettir. Babasının adı Tesselen, annesinin adı Alette. Chalon-sur-Saône piskoposu Guillaume de Champeau
tarafından rahip tayin edildi. 700 çömezi vardı, 160 manastır kurdu. 1140 San kurulunda Abelard'la Pierre de Bruy'i, Çömezi Henry'i, bir de Apostolik adını verdikleri başka bir çeşit yoldan çıkmışları da yere serdi. Arnaud de Brex'i susturdu, Yahudilerin katili Rahip Raoul'u şaşırttı. 1148 Reims kurulunda hakim oldu. Poitiers piskoposu Gilbert de Lapore'yi mahkum ettirdi. De L'Etoile'i mahkum ettirdi. Prenslerin anlaşmazlıklarını halletti. Kral genç Louis'e doğru yolu gösterdi. Papa 3. Eugène'e öğüt verdi. Temple'i düzeltti. Haçlı seferlerini tavsiye etti. Hayatında 250 mucize yarattı. Bir günde 39 mucizeye kadar çıktığı oldu. Benoît kimdir? Monka Saint-Patrick'i, Manastır kutsallığının ikinci kurucusu, Batı'nın Basilius'u. Onun tarikatı 40 papa, 200 kardinal, 50 patrik, 1600 başpiskopos, 4600 piskopos, 4 imparator, 12 imparatoriçe, 46 kral, 41 kraliçe, 3600 azizler sırasına geçen ermiş yetiştirdi. 1004 yıldır da devam ediyor. Bir yanda Saint Bernard, öbür yanda sağlık memuru. Bir yanda Saint Benoît, öbür yanda belediye müfettişi. Devlet, belediye, cenaze dairesi, kurullar, yönetim. Bunların bizimle ne ilgisi var? Herhangi bir yolcu bize edilen muamele karşısında öfkelenirdi. Tozumuzu İsa'ya vermeye bile hakkımız yok. Sizin sağlık daireniz devrimin bir icadıdır. Polis komiserine bağlanan Tanrı. İşte dünya bu hale geldi. Susunuz Fovan. Bu duş altında Fauchelevent şaşırmıştı. Başrahibe devam etti. Manastırın gömme hakkından kimsenin şüphesi yok. Korkunç karışıklıklar devrinde yaşıyoruz. Bilinmesi gerekeni bilmiyorlar da bilinmemesi gerekeni biliyorlar. Kaba, dinsiz oldular. Bu devirde ulular ulusu Saint Bernard'la 13. yüzyılda yaşamış saf yürekli bir rahip olan, fakir Katoliklerin rahibi denilen Saint Bernard'ı ayırt edemeyenler var. Bir kısmı 16. Louis'nin idam sehpasıyla İsa'nın çarmıhını bir tutarak küfürde bulunuyor. 14. Louis ancak bir kraldı. Tanrı'ya dikkat edelim. Artık ne doğru kaldı ne eğri. Voltaire adını biliyorlar da César de Bûn'un adını bilmiyorlar. Halbuki César de Bûn bir cennetliktir, Voltaire bir günahkardır. Son başpiskopos Perigord kardinali bilmiyordu ki Charles de Condren Benil'den sonra, François Bourgoin Condren'den sonra, Jean-François Seno Bourgoin'dan, Saint-Marc rahibi Jean-François Seno'dan sonra gelmiştir. Percuton'un adını oratuar kuruluşuna ön ayak olan üçlerden birisi olduğu için değil de Calvinist kral 4. Henry'nin küfürlerine hedef olduğu için biliyorlar. Saint-François de Sales'in halka sevimli gelmesi oyunda hile yaptığı içindir. Sonra dine saldırıyorlar. Niçin? Çünkü kötü rahipler olmuştur. Çünkü Gap piskoposu, Sagiter Ambrun piskoposu, Salon'un kardeşiydi. Her ikisi de Momol'un peşinden gitmişlerdi. Ne olur giderlerse? Martin de Tour'un ermiş olmasına, hırkasının yarısını bir fakire vermesine engel olabilir mi bu? Ermişlere eziyet ediyorlar. Gerçeklere gözlerini kapıyorlar. Karanlıklar alışkanlık oldu. En yırtıcı hayvanlar kör hayvanlardır. Kimse ciddi olarak cehennemi düşünmüyor. Ey kötü ruhlu halk! Bugün kral adına demek devrim adına demektir. Artık ne dirilere ne ölülere ne yapılacağı bilinmiyor. Kutsal bir şekilde ölmek yasak oldu. Gömülme bir hükümet işi oldu. Dehşet verici bir şey bu. İkinci Saint Leon özel iki mektup yazdı. Biri Pierre Notaire'e, öbürü de Vizigotlar kralına. Ölüleri ilgilendiren konularda valilerin yetkisiyle, imparatorun üstünlüğüyle savaşmak, onları reddetmek için. Şalon piskoposu Gautier bu konuda Burgonya dükü Otto'na kafa tutuyordu. Eski yönetim de onunla birlikti. Eskiden dünya işlerinde bile oy sahibiydik. Tarikatın başkanı Sito rahibi Burgonya meclisinde doğuştan üyeydi. Ölülerimize istediğimiz gibi davranırız. Saint Benoît her ne kadar 543 yılının 21 Mart'ı bir cumartesi günü İtalya'da Monte Cassino'da öldürüldüyse de ölüsü Fransa'da Saint Benoît-sur-Loire denen Fleury Manastırı'nda değil mi? Bütün bunlar tartışma götürmez. Koro rahiplerinden tiksiniyorum, baş rahiplerden nefret ediyorum, delalet mezhebindekilere lanet ediyorum. Ama bunun tersini iddia edecek olandan daha çok ikrah edeceğim. Arnovion'u, Gabriel Bousselin'i, Tritem'i, Morolieuse'ü, Don Luc Darcher'i okumak yeter. Baş rahibe soluk aldı, sonra Fauchelevent'a döndü. Anlaşıldı mı Fovan baba? Anlaşıldı sayın anamız. Size güvenebilir miyiz? İtaat edeceğim. Peki. Manastıra canla başla bağlıyım. Anlaşıldı. Tabutu kaparsınız. Rahibeler onu iç kiliseye götürürler. Ölüler ayini yapılır. Sonra manastıra dönülür. Gece saat 11 ile 12 arası demir çubuğunuzla gelirsiniz. Kilisede yalnız 4 ilahici rahibe, Asansiyon Ana, bir de siz bulunacaksınız. Bir de kazıkta olan rahibe. O arkasını dönmez. Ama işitir. Dinlemez. Zaten manastırın bildiğini dış dünya bilmez. Gene bir süre sessizlik oldu. Baş rahibe devam etti. Çıngırağınızı çıkarırsınız. Sizin orada bulunduğunuzu kazıktaki rahibenin bilmesine lüzum yok. Sayın anamız, ne var Fovan baba? Adli tabip geldi mi? Saat 4'te gelecek. Hekimi çağıran çanı çaldılar. Peki ama siz hiçbir çanı duymuyor musunuz? Yalnız kendiminkine dikkat ederim. Bu iyi bir şey Fovan baba. En aşağı 2 metre boyunda bir kaldıraç ister sayın anamız. Nereden bulacaksınız? Parmaklığı bol olan yerde demir çubuk eksik olmaz. Bahçenin dibinde benim bir demir yığınım var. Gece yarısından 3 çeyrek saat önce unutmayın. Sayın anamız, efendim, ileride gene buna benzer bir işiniz olursa kardeşim çok güçlüdür, Türk gibi. Mümkün olduğu kadar elinizi çabuk tutarsınız. Ben pek öyle hızlı gidemem, sakatım ben. İşte onun için bir yardımcıya ihtiyacım var, topallıyorum ben. Topallamak bir kusur değildir, bazen de Tanrı'nın bir lütfu sayılabilir. Papa düşmanı Gregorius'la savaşıp, 8. Benoît'yı onun yerine getiren İmparator 2. Henry'nin iki takma adı vardı. Ermiş, Topal. Fauchelevent'ın gerçekten de kulağı biraz ağır işitirdi. İki takım atı olması iyi bir şey diye mırıldandı. Fovan baba düşündüm de, biz bu işe bir saat verelim, çok değildir. Saat 11'de demir çubuğunuzla büyük mihrabın yanında bulunun. Ayin gece yarısı başlıyor. Her şeyin hiç olmazsa bir çeyrek saat önce bitmesi gerek. Manastır halkına gayretimi göstermek için elimden geleni yaparım. Yapılacak iş şu, tabutu mıhlayacağım. Saat tam 11'de kilisede bulunacağım. İlahici rahibeler orada bulunacaklar, Asansiyon Ana da orada bulunacak. İki erkek daha iyiydi ya, neyse ne yapalım. Yanımda kaldıraç olacak, mahzeni açacağız, tabutu indireceğiz, mahzeni kapatacağız. Ondan sonra hiçbir şeyin izi kalmayacak. Hükümet hiçbir şeyin farkına varmaz. Her şey böylece tamam, değil mi sayın anamız? Hayır. Daha ne var öyleyse? Boş tabut kalıyor. Bir süre durgunluk oldu. Fauchelevent düşünüyordu. Baş rahibe düşünüyordu. Boş tabutu ne yapacağız Fovan baba? Götürür gömerler. Boş olarak mı? Yeni bir sessizlik. Fauchelevent sol eliyle can sıkıcı bir konuyu başından defeder gibi bir hareket yaptı. Sayın anamız dedi, tabutu kilisenin basık odasında mıhlayan benim. Oraya benden başka kimse giremez, tabutun üstüne de cenaze örtüsünü örterim. Evet ama taşıyanlar onu cenaze arabasına koyarlarken, mezara indirirken içinde bir şey olmadığını anlarlar. Fauchelevent, hay şey diye haykırdı. Başrahibe haç işareti yaptı, bahçıvana gözünü kırpmadan baktı. Tan, adamın gırtlağında kaldı. Küfürü unutturmak için bir çare bulmakta acele etti. Tabutun içine toprak koyarım. İçinde biri varmış gibi durur sayın anamız. Hakkınız var. Toprak insanla aynı şeydir. Demek ki siz boş tabutla meşgul olacaksınız. O işi hallederim ben. Başrahibenin o ana kadar heyecanlı, tasalı olan yüzü yatıştı. Büyüğün küçüğüne izin veren hareketini yaptı. Fauchelevent kapıya yöneldi. Tam dışarı çıkacağı sırada başrahibe yumuşakça sesini yükseltti. Fauchelevent baba, sizden memnunum. Yarın cenazeden sonra kardeşinizi bana getirin, kızını da getirmesini söyleyin. 4. Jean Valjean, Osten Castillejo'yu okumuşa benziyor. Topalın adım atması, körün göz kırpmasına benzer. Hedefe çabucak ulaşamazlar. Üstelik Fauchelevent şaşkına dönmüştü, kararsızdı. Bahçedeki kulübeye dönmek için bir çeyrek saat oyalandı. Cosette uyanmıştı, Jean Valjean onu ateşin yanına oturtmuştu. Fauchelevent içeri girdiğinde Jean Valjean ona duvarda asılı duran bahçıvan küfesini gösteriyor, "Beni iyi dinle Cosette'cim," diyordu. "Bu evden gitmemiz gerekiyor ama gene döneceğiz. Ondan sonra rahat edeceğiz. Buradaki yaşlı adam seni bunun içinde sırtında götürecek. Sen beni bir hanımın yanında bekleyeceksin. Ben gelip seni alacağım. Aman Thénardier kadının seni geri almasını istemiyorsan benim sözümü dinle, hiç sesini çıkarma." Cosette ciddi bir halle başını salladı. Kapıyı açan Fauchelevent'in gürültüsü üzerine Jean Valjean döndü. "Ne oldu?" Fauchelevent, "Her şey halloldu, hiçbir şey düzelmedi," dedi. "Sizi içeri sokmak için izin aldım ama içeri almadan önce dışarı çıkarmak gerek. Bütün zorluk da zaten burada, küçük için mesele yok. Onu götürecek misiniz?" "Ama o hiç sesini çıkarmayacak, değil mi?" "Ben kefilim." "Peki ya siz Madeleine baba?" Kaygı dolu bir sessizlikten sonra Fauchelevent haykırdı. "Canım, geldiğiniz yerden çıkın." Jean Valjean gene ilk seferki gibi imkansız demekle yetindi. Fauchelevent Jean Valjean'dan çok kendi kendine konuşur gibi homurdandı. "Beni korkutan başka bir şey daha var. İçine toprak koyacağımı söyledim. Şimdi düşünüyorum da toprak ölüye benzemez, yer değiştirir, oynar. Adamlar anlarlar." "Anlıyorsunuz ya Madeleine baba, hükümet farkına varır." Jean Valjean onun iki gözünün arasına baktı, sayıklıyor sandı. Fauchelevent devam etti. "Hay şey, ne diyecektim? Nasıl çıkacaksınız siz buradan? Çünkü bütün bunların yarın olup bitmesi gerek. Sizi yarın götüreceğim. Başrahibe bekliyor sizi." Sonra anlattı. Kendisinin manastıra yaptığı bir hizmetin mükafatıymış bu. Cenaze işlerine katılmak onun görevlerinden biriymiş. Tabutları o mıhlıyormuş, mezarlıkta mezarcıya yardım ediyormuş.